Değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Sefa Aktan ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. İletişim kanallarımızı hemen duyuralım. +90 312 463 34 19, +463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise degerliturkiye@trt.net.tr. Dünyanın üçte ikisinin sularla kaplı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Peki dünyadaki toplam suyun yalnızca %3'ünün tatlı su olduğunu biliyor musunuz? Değerleriyle Türkiye'de bugün Türkiye'nin tatlı su varlığını ve bu sularda yaşayan canlıları konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Güler Ekmekçi konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, bazen düşünüyorum denizin ortasında kalsak, susuz kalsak ya da ne yaparız? Dünyanın çoğunluğu sudan oluşuyor. Ancak bu suyu içemiyoruz biz. Burada da tatlı suyun önemi ortaya çıkıyor.
Evet.
Değil mi hocam? Öncelikle bir tatlı suyun tanımıyla başlayabilir miyiz?
Aslında su dediğimiz varlığımız canlılık için çok büyük önem taşıyor. Vücudumuzdaki su oranını düşündüğümüzde yaşam için öncelikle suya bağımlıyız. Sadece vücudumuzun büyük kısmını oluşturması değil, gıdamızı teminden tutun da yaşamımızın her aşamasında suya ihtiyacımız var. Ama suya ihtiyacı olan tek canlı insanlar değil, diğer canlılar da söz konusu ve suyu kimyasal formülüyle H2O olarak düşünmemek gerekir. Su içerisinde pek çok anyon ve katyonu da içeren bir çözeltidir aslında. Ve tatlı sularda bu tuz miktarı, çözülmüş iyon miktarı denizlere göre, acı sulara göre çok daha düşüktür. Bizim bu tatlı su olarak nitelendirdiğimiz sular özellikle iç sulardaki karaların içerisindeki alanlardaki suları kapsıyor ve karalardan gelen bu su sonuçta denizlere kavuşuyor. Bir hidrolojik döngü söz konusu.
Evet, peki biz tatlı su dediğimizde neleri düşünmeliyiz? Aklımıza belki göller geliyor, yeraltı suları bunun içinde midir?
Evet, aslında biz tatlı suları yeraltı ve yerüstü suları olarak ayırabiliriz. Hı-hı. Ama yerüstü sularında da farklı sınıflandırmalara gitmek gerekiyor. Şöyle ki akarsular, durgun sular söz konusu, bunun yanı sıra baktığımızda acı sularla, denizlerle iletişim halinde olan haliçler var, österinler var. Bataklık dediğimiz sanki işe hiç yaramaz diye düşündüğümüz ama çok değerli biyolojik rezervler olan alanlar var. Karşılaştırdığımız yapay göller var. Pek çok sucul ortam söz konusu tatlı su ortamı olarak.
Peki Türkiye'ye baktığımız zaman tatlı su varlığımız ne durumdadır? Nereler var mesela bölge bölge bakacak olursak?
Şöyle söyleyeyim, tatlı su varlığımızı sıralamadan önce değinmek istediğim bir şey var. Suyu belki sonsuz olarak nitelendirebiliriz. Bir kaybımız söz konusu değildir su miktarı olarak. Su sürekli bir döngü içerisindedir. Ama suyun miktarı değil, kalitesi değişmekte. Hı hı. Suyu biz kullanabileceğimiz nitelikteki suyu kaybetmemiz yaşam açısından çok ciddi bir sorun. Diğer sorunuza gelecek olursak, Türkiye'deki sucul ekosistemlere ben değinmek istiyorum. Çok farklı ekosistemler söz konusu. Öncelikle Türkiye'nin sahip olduğu 25 su havzası var, DSEİ'nin sınıflandırmasıyla. Farklı akarsu havzalarımız var. Kızılırmak'tan, Dicle'den, Meriç'e kadar pek çok havzamız söz konusu. Bunun yanı sıra 300'ün üzerinde, 303 kadar doğal gölümüz var. Çok sayıda gölet var. Bunların sayısı her gün giderek daha da fazla artıyor. Taşkın ovalarımız var, deltalarımız var. Bunlar da tatlı su ekosistemlerinin içerisinde. İnsan yapısı alanlar giderek artıyor ve sulak alanlarımızı da giderek kaybetmeye başlıyoruz. Çeşitli etkenler, iklim değişikliği ve su yapıları nedeniyle bunların da sayısı azalıyor. Bunların sayısını vermeyi ben o nedenle çok doğru bulmuyorum. Hızla değişim söz konusu.
Evet, o zaman Türkiye şu anda içilebilir su durumuna bakacak olursak ne durumdadır?
İçilebilir su açısından şu anda çok kaliteli, çok güzel su kaynaklarına sahibiz. Şişelenerek satılan birçok yerde suyumuz var. Ama bunların gelecekte nasıl olacağı bugünkü eylemlerimize bağlı, bugünkü yönetim planlarımıza bağlı. Su gerçekten gelecek asırlardaki en önemli sorun olacak. Enerji, gıda ve enerji, su ve gıda gelecekteki en önemli sorunlar. Şimdiden planlamayı yapmamız lazım. İklim değişikliği geliyor. Suların tuzlanması söz konusu. İşte kıyısal alanlarda birçok yerde insanlar su kuyuları açıyorlar. Suların tuzlanmasına sebep oluyorlar. Suyumuzun kalitesini korumak çok önemli. Hem tarım için hem içecek su için her anlamda.
Peki sularımızın bu durumu tatlı sularda yaşayan canlıları da direkt olarak etkiliyordur sanırım. Tatlı sularda yaşayan canlılar ve biyolojik çeşitliliğimiz ne durumdadır efendim?
Türkiye bu bağlamda inanılmaz zengin ülkelerden biri diyeyim kendi çapımızda. Türkiye 3 sıcak nokta üzerinde yer alan nadir ülkelerden biri. Doğu Akdeniz sıcak noktası, Kafkas sıcak noktası ve İran'a Anadolu sıcak noktasının kesişme alanında. Bu nedenle de özellikle tatlı su canlıları açısından büyük bir biyolojik çeşitliliğe sahibiz. Avrupa'nın yaklaşık 540 tatlı su balık türü varken Türkiye'de bu sayının bugün itibariyle 380 civarında olduğunu düşünürsek gerçekten büyük bir zenginliğe sahibiz. Bunun yanı sıra çeşitli omurgasızlar, örneğin yusufçuklar bilirsiniz, helikopter böcekleri, kurtçuklar, çeşitli sinek larvalarından, sineklerden tutun. Bunların larvaları sularda yaşar. Yumuşakçalar, pek çok sucul bitki aslında tatlı sularımız büyük bir zenginliği barındırıyor.
Evet, peki baktığımız zaman su havzaları var, göller var, yeraltı kaynakları var. Buralarda yaşayan canlılar farklı farklı mı? Örneğin derin göllerde, derinlerde yaşayan balıklar var mıdır?
Şöyle söyleyeyim, tabii bir akarsu sisteminin farklı kesiminde farklı canlılara rastlarız. Hızlı akan, yüksek dağ sularında rastladığımız bir canlıya, ovaya inen, suyun yavaşladığı, enerjisinin düştüğü, artık dibinin yavaş yavaş kum ve çamura dönüştüğü bir yerde rastlayacağımız canlılarla aynı olmayacağı bir gerçektir. Farklı zonlarda farklı hayvanlara rastlarız. Aynı şekilde göllerde de, kıyıda farklı, daha derinlerde ya da açık suda farklı canlılara rastlarız. Ama Anadolu'da ben zenginlik olarak nitelendirilen bu varlığımızı şöyle bir özetlemek istersem, Trakya'da rastladığımız türleri Asi Nehri Havzası'nda Meriç'te rastladığımızı Asi'de ya da Aras'ta rastladığımızı Gediz'de rastlamamız mümkün değil. İnanılmaz bu bağlamda hem Anadolu'da Avrupa, Asya ve Afrika elemanlarına birlikte rastlıyoruz. Bu gerçekten büyük bir zenginlik.
Peki göl ve akarsu balıklarının diğer balıklardan farkı nedir?
Deniz balıkları ile akarsu balıklarının fizyolojik olarak bazı farklılıkları var ve bu adaptasyon nedeniyle de özellikle tuzlu suya adaptasyon çok ciddi bir sorundur. Canlının vücuduna giren tuzu uzaklaştırması ya da şöyle söyleyeyim, tatlı su balıkları içinde vücuduna giren suyu uzaklaştırması çok farklıdır. Sahip oldukları genetik özellikler ve bunların fizyolojiye yansımaları sonucunda kolay kolay birçok balık tatlı sudan denize, denizden tatlı suya geçmez. Bunların vücut örtülerinde de yine bu su geçişini engelleyecek bazı yapılar vardır. Siz de bilirsiniz, tatlı su balıkları elinize aldığınızda kaygan, daha böyle yapışkan bir hali vardır. Hı hı. Deniz balıklarında böyle bir şey söz konusu değildir. Tatlı su balıkları vücuda su girişini çeşitli yöntemlerle engellemeye ve giren suyu da uzaklaştırmaya çalışır. Bunun yanı sıra bazı balıklar vardır ki hem tatlı sularda hem denizlerde yaşar. Ya da şöyle söyleyeyim, evrimsel açıdan öncelikle denizel bir türken tatlı sulara uyum sağlamış balıklar vardır. Örneğin Türkiye'de dişli sazancık dediğimiz küçük balıklar vardır. Bunlar çok yüksek miktardaki tuzluluklara tolerans gösterirler. Deniz tuzluğundan daha yüksek tuzluğa sahip olan acı sularımız, tuzlu göllerimiz vardır, tuzlu kaynaklarımız vardır. Buralarda yaşayabilirler.
Peki hocam, Türkiye'ye özgü tatlı su canlıları var mıdır? Endemik türler var mıdır Türkiye'de?
Aslında çok güzel bir soru bu. Türkiye'de pek çok iç su türünün endemizm oranı çok yüksektir. Sahip olduğu zoocoğrafik özelliklerden, tabii buzullar arası dönem ve buzul dönemindeki izolasyonlar nedeniyle Türkiye'deki tatlı su türlerinin özellikle balıklarda biz yaklaşık %40-45'i kadarının endemik olduğunu görüyoruz. Sadece Türkiye'de var. Hatta bazıları nokta endemi diyebileceğimiz çok küçük, çok dar alanlarda bulunuyor bunlar. Kimisi İç Anadolu'da bulunabiliyor, kimisi baktığınızda bir akarsu havzasına endemik olabiliyor. Bazen küçücük bir çayda, sadece küçük bir kolda yaşayan bir türe de rastlayabiliyoruz.
Peki dünyaya baktığımızda dünyada da bu şekilde midir? Endemik türler yaygın mıdır? Türkiye'ye özgü bir durum mudur bu sizce?
Özellikle Avrupa ile kıyasladığımızda Afrika'nın belli yerlerinde tabii zenginliğin çok yüksek olduğu, Amazonlar gibi belli sıcak noktalarda zenginliklere rastlıyoruz. Ama Türkiye'de Avrupa ile karşılaştırdığımız zaman ya da Orta Doğu ile çok ciddi bir zenginlik söz konusu. Ama bu zenginlik bir yandan da büyük bir sorumluluk getiriyor. Bu türlerin korunması, devamının sağlanması da bu sahip olduğumuz zenginliğin, bu doğa mirasının korunması da bizim için büyük bir sorumluluk.
Bu çeşitlilik aynı zamanda ekonomik bir değer olarak da ortaya çıkıyor mu?
Elbette, elbette. Bugün Van Gölü'nde bir türümüz var. Yakın zamanda gerçi bir başka balık türümüz daha saptandı ama şöyle söyleyeyim, Van Gölü'nün çok özel koşulları vardır. Yüksek pH'sıyla alkali, değişik bir yapıda bir göldür ve inci kefali Van Gölü havzasına özel bir balıktır. Üstelik de Van Gölü civarında Doğu Anadolu'daki balık tüketimi açısından inci kefalinin çok özel bir yeri vardır. Hayvansal protein sağlama açısından iç su balıklarımızın da ciddi bir potansiyeli söz konusudur. Bugün özellikle yetiştiriciliği yapılan alabalıklar gıda olarak çok büyük önem arz etmektedir.
Evet, bunun dışında hocam endemik türlere tekrar geçecek olursak... İsmini bildiğimiz, halkımızın da bildiği bazı endemik türler var mıdır?
Aslında şöyle söyleyeyim. Yerin üstündeki canlılar bizim daha çok ilgimizi çekiyor. Yerin altındaki ya da suyun altındaki canlılar konusunda biraz kültürümüz geride kalıyor. Birçok balığa akbalık ya da karabalık diyoruz. Yerel isimler birbirine karışıyor. O bakımdan yerel balıklara çoğuna yavru balık bile ismi veriyoruz. Çok farkında değiliz bunun. Ama bir Alburnus Nasrettin'i dersem, Nasrettin Hoca'dan adını alan Akşehir Gölü'ne özgü bir balık olduğunu mesela anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu tür canlılar söz konusu. Bu konuda yeni yeni bilinç oluşmakta. Biz balıklarımızı yeni tanıyoruz. Tabii burada biz bilim adamlarının ve devletin de biraz eksikliği var. Çevremize bunu aktarmakta, anlatmakta biraz zayıf kalıyoruz. Ben bu bağlamda size çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiniz.
Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için hocam.
Örneğin bir Cihanbeyli'de küçücük 20 kilometrelik bir küçük akarsuda Gubbio insianus dediğimiz bir küçücük balık var. Dünyada bir tek insuyu çayında mevcut. Orada yok olduğu zaman dünyadan yok olacak. Ve yakın zamanda biz bunu halkla birlikte ele alıp onları bilinçlendirmeye çalıştık. Ama tabii bu arada Konya'nın içme suyu ile ilgili yapılan çalışmalarda bundan haberlerinin olmadığını gördük belediyenin. Onlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Bu tür değerlerin korunması için dediğiniz gibi halkımızın bu endemik türleri iyi tanıması, bilmesi gerekiyor.
O zaman güzel bir müzik arası verelim. Ardından sohbetimiz devam edecek değerli dinleyicilerimiz. Bir Burdur türküsü dinleyeceğiz. Denizin dibinde hatçem, demirden evler diyecek Tolga Çandar.
Denizin dibinde haçam, demirden evler. Ak gerdan altında anam, çiftedir benler. O kınalı parmaklarda, o beyaz eller. Yolcuyu yolundan anam, eyleyen dilber. O kınalı parmaklarda, o beyaz eller. Yolcuyu yolundan aman eyleyen dilber. Alçaklara duman inmiş, göremedin mi? Akız kendi saçını öremedin mi? Ekin ekilmez, yağmur yağmayınca anam kökü sökülmez. Ellerin köyünde haçam, kahır çekilmez. Doldur ağlarını içelim haçam. Ellerin memleketinde kahır çekilmez. Doldur ağlarını içelim haccam. Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor. Haccamı görenler sevdalanıyor. Alçaklara karlar yağmış, yükseklere buz. Gel sarılalım, yatalım, ince belli kız. Onun, onun, onun, onun, onun uğruna ben de yandım haçamın fidan boyuna.
Değerleriyle Türkiye devam ediyor. Tatlı su balıklarını konuşuyoruz biz de. Hacettepe Üniversitesi bölümü, biyoloji bölümü, hidrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi, fen fakültesi dekanı, Profesör Doktor Güler Ekmekçi konuğumuz. Sayın hocam, tatlı su türleri için tehditler var, istilacılar var, insan faktörü var, kirlilik var. Biraz da bunlardan bahsedelim mi?
Çok memnun olurum. Aslında Türkiye'deki en ciddi sıkıntılardan biri yeterince iletişimin olmaması. Bana bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü insanlar istemeden balıkları taşıyabiliyor. İstemeden çeşitli sadece balıkları değil birçok hayvanı taşıyabiliyor. Belki hatırlarsınız bundan aşağı yukarı bir 10 yıl öncesine kadar her yerde kırmızı kulaklı su kaplumbağaları vardı. Çocuklara hediye olarak alınırdı, birçok yerde taşınırdı. Sonra bunların Türkiye'de yayılışı fark edildi. Bir istilacı haline geldiği fark edildi ve yurda sokulması yasaklandı.
Nasıl istilacı durumuna geliyorlar? Evlerde beslenirken?
Evlerde beslenirken nasıl istilacı oluyor? Çok güzel bir soru. Sıkılan çocuklar, büyüyünce bakamayan ebeveynler bunların merhametle doğal yerlere bırakıyorlar. Hmm. Bunlar da hızla üreyerek, artarak doğal kaplumbağalarımıza, diğer canlıların yavrularına musallat olup sayılarını artırıyorlar. Doğal türlerin azalmasına sebep oluyorlar. Benzer şekilde balıklarda da biz bunu görüyoruz. 1980'lerin başında rastladığımız bir tür Trakya'dayken insan etkisiyle boğazları geçmesini düşünemezsiniz kendiliğinden tatlı su türünün. Bu böylesine önemli engelleri geçerekten bütün Anadolu'ya yayılabiliyor ve girdiği yerde çoğalabiliyor. Bir kirlilik kitabında çok ilginç bir tanıma rastlamıştım. Bir kirletici zaman içerisinde bir göle 5 gram bir kimyasal attığınız zaman ya da 5 kilo diyelim, 5 ton bile diyebiliriz. Bunun miktarı jeobiyokimyasal süreçlerle giderek azalır zaman içerisinde. Ama bir istilacı tür tam tersi zaman içerisinde sayısı giderek artarak oradaki canlıların yaşamını etkileyip onları yok edebilir. Böylesine ciddi bir sorun. Bir canlının büyük bir istilacı olması pek akla gelmiyor ama böyle bir şey yaygın. Hatta çakıl balığı dediğimiz bir tür var. Bu Çin kökenli bir tür. Önce Romanya'ya bulaşıyor. Romanya'dan sonra bütün Avrupa'ya, Türkiye'ye, Kuzey Afrika'ya kadar bulaşıyor ve şöyle bir tanımlaması var. Napolyon'un ordularından daha hızlı bir istilacı olarak nitelendiriliyor. En fazla 10-11 santim olacak kadar boyutu olan bir balık. Düşünün, küçücük bir balığın istilacı olup büyük etkileri, hem ekonomik hem ekolojik etkileri sahip olacak kimsenin aklına gelmez.
Evet. Peki istilaya neden olan kolaylaştırıcı etmenler var mıdır?
Çok doğru, var, hem de pek çok etmen var. Bir canlıyı taşıdığınız zaman o ortama uyum sağlayıp sağlayamayacağını bilemezsiniz. Hı hı. Kim zaman uyum sağlar ama orada çoğalmaz. İstilacı dediğimiz türler öncelikle bir ortama uyum sağlar, üreyerek çoğalır, çoğaldıktan sonra yayılır, yayıldıktan sonra da etkisini göstermeye başlar. Bu etki genelde önceleri çok belli olmaz. Ama özellikle uzun vadede olumsuz etkisi ortaya çıkabilir. İnsan hayatının 70 yıl olduğunu, ortalama 70 yıl olduğunu düşünecek olursak, biyolojik süreçlerde birçok etki 15-20 yıldan önce kolay kolay dikkati çekmez. Yani bir takım şeyler çok yavaş seyrettiği için biz anlamayız. Anladığımız zaman da bu canlıların başka türleri yok ettiği, çok yavaş gelişen bir süreç olduğu için ancak sonucu fark ederiz. Süreci değil, sonucu fark ederiz. Hı hı. Bu şekilde hem ekonomik balıkçılığımıza zarar vermekte bu istilacı türler, hem de ekolojik olarak hem ekosistemi hem de yaşayan canlılara ağır darbeler vurmakta.
İstilacı türler sadece evde beslenen balıkların ya da işte kaplumbağaların bırakılmasıyla mı oluşur? Başka nedenleri var mıdır?
Şöyle söyleyeyim, istilacıların giriş yolları çok farklı. Yani ille de akvaryum türleri değil. Bazen yetiştiricilik için kullanılan bir tür kapalı bir yerde durması gerekirken su sistemlerine kaçabilir. Ya da bilinçsiz birisi tarafından taşınabilir. Kimi zaman insanlar iyi niyetli ama cehaletiyle bu türleri olmaması gereken yerlere taşıyabilirler. Hatta bazen bilimsel araştırma için ele aldığınız bir türü havuzlarda deneme yaparken yanlışla akarsu sistemine kaçırırsanız üzerinde taşıdığı hastalıklar ya da parazitler aracılığıyla da canlıya etki edebilir. Diğer yakın akraba olabilecek bir türe bulaştırabilir. Onda ciddi hastalık ve salgınlara sebep olabilir. Ekonomik açıdan ele alacak olursak özellikle ülkemizde çok ünlü bir salgın vardır. İşte halk arasında İsrail sazanı olarak bilim adamlarının kahverengi havuz balığı dediği Carassus gibelio olarak Latince ismi bilinen bir balık türü vardır. Buna 1980'lerin başında Trakya'da rastlanmış. Bugün Çıldır Gölü'ne kadar pek çok yerde mevcut. Ve bu türün sazana çok benzemesi nedeniyle önce insanlar bunu fark etmediler. Sazana göre etinin kalitesi daha düşük, üreme potansiyeli çok yüksek. Sazan ve doğal sularımızdaki sazangilleri bunun çoğalmasıyla doğal türlerin azalması söz konusu oldu. Onların popülasyonlarını düşürdü, hatta tür sayısını bile etkileyebiliyor. Bir başka örnek daha verebilirim buyurun eğer hocam. Arzu edersiniz. Buyurun. Türkiye'de çok tanınmış bir örnek vardır. Beyşehir ve Eğirdir göllerine 1950'li yıllarda küçük balıkların balıkçılar tarafından avlanamaması, bunların ete çevrilmesi, iyi bir balıkçılık yönetimi amacıyla Avusturya'dan getirilen sudak balıkları vardır. Aslında Türkiye'de de sudak balığı doğal olarak bulunmaktadır. Kuzey Karadeniz'in kuzey kısmında bulunmaktadır. Bizim Avusturya'dan getirdiğimiz türleri Eğirdir ve Beyşehir Gölü'ne bıraktığımız zaman eti çok lezzetli bir balıktır, yırtıcı bir balıktır, balık yiyen balıktır. Küçük balıkları azaltması, bunları belli yönde popülasyonlarını düzenlemesi amaçlanmışken bazı türleri adeta yok ettiği fark edilmiş. İlk başta 1980'lerin sonunda 10 türün yok olduğu Eğirdir Gölü'nde rapor edilmişti. Daha sonra yapılan çalışmalarda popülasyonların çok azaldığı ama bir türün doğadan yok olduğu anlaşıldı. Beyşehir Gölü'nde de aynı şekilde aynı balığın bir etkisi oldu. İnsanlar bu tür yönetim planlarını yaparken uzun vadeli ve ayrıntılı düşünmeli. 1955'in bilgileriyle çok büyük bir biyolojik yıkıma sebep olduk.
Evet, kirlilik ve insan faktörü de söz konusu. Gerçi kirlilik bir istilacı türler kadar etkili değil dediniz. Bir şekilde elimine edilebiliyor.
Açıkçası kirlilik de Türkiye'de çok ciddi bir problem. Kirlilik çeşitli şekillerde suyun kirlenmesinden sonra suyun arıtımı biraz zor. Bizde kültürel olarak akan su kir tutmaz diye düşünülür. Ama birçok akarsuyumuz çok ciddi boyutlarda kirlendi artık. Yani kir tutmaması değil, kiri taşıması söz konusu artık. Bu nedenle kirlilik de istilacılar tabii ki 4 önemli faktör var tatlı su balıklarını ve tatlı sulardaki yaşamı etkileyen. Bunların açıkçası en önemlisi sistemde yapılan çeşitli inşaatlar, düzenlemeler, çeşitli regülatörler, barajlar, su yataklarının düzenlenmesi gibi şeyler, bunlar habitatları yok ettiği için aslında birinci derecedeki tehlike bunlar. Sonra hepimizin yavaş yavaş etkisini hissetmeye başladığımız iklim değişimi. İklim değişimi de habitatları yok etmekte, balık stoklarını hem ekolojik hem de biyolojik açıdan çok ciddi şekilde etkilemekte, ekonomiye de zarar vermekte. Ve tabii ki üçüncü etken kirlenme, onun yanı sıra istilacılardan başka belki avcılığı diyebiliriz, avcılıktan da söz edebiliriz. Avcılık konusunda da ülkemizde son yıllarda ciddi düzenlemeler var. Bunun yanı sıra enerji elde etmek ya da çeşitli şekillerde bazı madencilik faaliyetlerinin de yine akarsulara, göllere etkileri var. Ama bazen de bunların hepsinin toplu halde etkisi söz konusu oluyor. Bugün bazı akarsularımız var ki uç uca yapılan barajlar artık o akarsuları akmaz hale getirebiliyor. Hı hı. Öyle olunca da toplu etkilere de bakmakta yarar var.
Şimdi bu durumda tehlike altında tatlı su türlerimiz ve yok olan türler var dediniz. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz?
Elbette. Az önce size Eğirdir ve Beyşehir örneğinden söz etmiştim. Eğirdir Gölü'nde bir, Beyşehir Gölü'nde de bir başka türümüz. Yani bu örneklerden şunaya gitmek istiyorum. Özellikle göl sistemlerinde yok olma daha çabuk gerçekleşebiliyor. Son 40 yılda Türkiye'de 5 tatlı su balık türünün yok olduğu kayıt edildi. Yani kaydedilmeyenler için şu an çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Spekülatif bir konuşma olmasını ben de arzu etmem. Ama baktığımızda 8 yılda her 8 yılda bir tür kaybediyoruz. 10 yıl bile değil. Ve bu süreç bu şekilde devam ederse bizim kayıplarımız ileride belki 10 yılda 2 tür, belki 10 yılda 3-4 türe çıkabilir. Bu da çok ciddi kayıptır. Hani az önce çok zenginiz demiştim ama bu zenginliği kaybetmek
korumak
de...
Korumak gerekiyor.
Evet, çok çabuk kaybedebiliriz.
Peki Sayın Hocam, bunun için ne yapmak gerekir? Bu balıkları alıp başka bir yerde büyütmek, geliştirmek bunlar mümkün müdür? Bu şekilde bir çözüm önerisi sunabilir miyiz?
Çok güzel bir yaklaşım. Bütün dünyanın yaptığı çözümlerden biri budur ama bu en son çözümdür. Hı hı. Ondan önce kirlilikse mümkün olduğunca tabii korumak masraf gerektirir. Zenginlik büyük bir şanstır. Bu şansı korumak için de biraz masraf etmek gerekir. Öncelikle kirliliğe yönelik önlemleri almamız, kirletmememiz ya da kirleticileri arıtmamız gerekir. Öncelikle yapacağımız bu. Doğal sistemlerde yaptığımız yapılarda da balık geçitleri gibi, balık asansörleri gibi balıkların yaşamını kolaylaştıracak. Bugün enerji hepimiz için vazgeçilmez. Hidroelektrik santrallerin çok ciddi yıkıcı etkileri söz konusu balık popülasyonları ve tatlı sulardaki diğer canlılar için. Ama enerjiden vazgeçemeyeceksek, temiz enerji şekillerinden biri hidroelektrik santraller, o zaman gerekli önlemleri ne kadar pahalı olursa olsun almamız gerekiyor. Bir başka, iklim değişikliğine karşı uzun vadeli pek çok şeyi adımı hükümetlerin atması lazım. Ama bunun yanı sıra tehdit altında olan bazı türlerinde dediğiniz gibi yetiştirilmesi, korunaklı alanlarda çoğaltılması, farklı alanlara belli kontrollerle sokulması söz konusu olabilir. Türün evet. Yok olmaması için.
Aslında en son çözüme bakmadan önce evet, korumaya evet, odaklanmak evet. Gerekiyor. İstilaya karşı da o zaman tetikte olmak gerekir. Bunun için neler yapmak gerekir hocam?
Açıkçası istilayı engellemenin birinci yolu gümrükler. Öncelikle dışarıdan gelecek çeşitli balık ya da diğer hayvanların yavrularının, yumurtalarının iyi denetlenmesi gerekiyor. Sonra halkın, bence en önemlisi de halkın bilinçlendirilmesi. Bilinçsizce taşıma söz konusu. Bugün birçoğumuzun başına gelir, güzel bir otele gittiğimizde güzel bir bitki buluruz, hemen kırar onu başka bir yere taşırız. Ama acaba istilacı mı değil mi bilmezsiniz ve aklınıza gelmez. İşte burada basının ve yetkili kurumların gerekli bilgilendirmeyi yapması gerekiyor. İnsanların bu konuda bilgilenmesi, yurt dışında istilacılarla ilgili pek çok çizgi film vardır, afişler vardır, taşınmaması, sokulmaması, görüldüğü zaman haber verilmesi, bu tür bilinçlendirmeye yönelik girmemeleri için elimizden geleni yapmamız lazım, taşınmaması lazım. Bugün İznik Gölü'nde ciddi miktarda gümüş balığı var, denizel bir tür. Ama aynı türe biz Aslantaş Barajı'nda da rastlayabiliyoruz. Maraş'a kadar taşınmış. Kuşlar taşımıyor bunu, insanlar taşıyor.
Evet, insan faktörü evet, çok evet. önemli.
Onun için bilinçlendirmemiz gerekiyor.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güler Ekmekçi konuğumuzdu. Bugün tatlı su canlılarını konuştuk, Türkiye'nin tatlı su varlığını konuştuk. Haftaya tekrar bir başka konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Buradan bize ulaşabiliyorsunuz. Şimdilik hoşça kalın. Değerleriyle Türkiye.